Selamlar, file teması hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir bölümle karşınızdayım. Benim her zaman söylediğim gibi aslında birçok farklı sporu takip ediyorum voleybol dışında. Tabii ki bunlar çok yüksek oranlı kadın sporları. Ben kadınları en iyi yaptıkları şeyi yaparken izlemeyi çok seviyorum. Stresle ve sporun getirdiği her türlü zorlukla mücadele edip yüksek performans veren, takımlarına liderlik eden, yaptıkları sporu sürekli büyüten ve daha çok izlenmesine sebep olan kadın sporcular hangi ülkeden olursa olsun veya hangi sporu yaparsa yapsın bana ilham veriyor ve gururlandırıyor açıkçası. Bu yüzden voleybol dışında ben şu sıralar başka neler izliyorum ve hangi konularda heyecanlıyım kadın sporları tarafında paylaşmak istedim. Belki ilginizi çeker, bu bahsettiğim konuların herhangi birisiyle alakalı sohbet etmek isterseniz de her zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk olarak aslında kadın basketboluyla başlamak istiyorum. Ben aslında pek takip etmiyordum kadın basketbolunu ama son dönemde zorla dikkatimi çektiler diyebiliriz. Son 2-3 ayda inanılmaz bir yükseliş içerisinde kadın basketbolu. Ve olan bu patlama aslında kolej liginden başladı Amerika'da. Caitlin Clark diye bir oyuncu var Amerikan kolej liginde. Ve bu sene kadın erkek toplamda kolej kariyeri boyunca en çok skor üreten oyuncu oldu NCAA'de. Bununla birlikte takımı olan Iowa'yı da kolej liginin finaline çıkardı. Ve bu final maçı maç boyu ortalama 18.7 milyon kişi tarafından izlendi. Maksimum noktasında ise 24 milyon kişiye ulaştı. Burada erkeklerin finali mesela ortalamada 14.7 milyonda kaldı. Dolayısıyla hayatında ilk defa kadın basketbolu erkek basketbolundan kolej liginde daha çok izlendi. Bu maç aynı zamanda 2019'dan beri profesyonel veya kolej liginde domestik olarak Amerika'da en çok izlenen basketbol maçı oldu. Dolayısıyla inanılmaz bir ilgi topladı diyebiliriz. Bu ilgiyle birlikte Caitlin Clark WNBA draftında da birinci olarak Indiana Fever takımına seçildi. Burada yani ilgi de devam etti açıkçası. Draft'ın hemen sonrasında formaları satışa çıktı. Bütün formaları bir saat içinde tükendi. Gatorade'le işbirliği yaptığı merch'ler siteyi çökertti vesaire. İnanılmaz bir ilgiye ulaştı aslında. Yalnız tabii ki burada WNBA'de önümüzdeki 4 yılda toplam $338,000 kazanacak olması kadın atletlerin hak ettiklerini alması noktasında hala gidilecek çok fazla yer olduğunu gösteriyor açıkçası. Bu rakamlar toplu pazarlıklarla belirleniyor WNBA'de ve artış hızı çok yüksek olmuyor seneler içerisinde. Tabii sponsor anlaşmalarıyla birlikte bireysel geliri çok çok daha fazla olacak Caitlin Clark'ın. Ama getirdiği bu izleyiciler ve ilgiyle birlikte ligin ve kadın basketbolunun marka değerini ve kazancını arttırdığından dolayı bütün kadın basketbolcular için çok çok önemli bir sporcu oldu. Ve bunun etkilerini aslında bütün oyuncuların kazancında önümüzdeki dönemlerle göreceğimize inanıyorum ben. Yani gerçekten Clark burada jenerasyonel bir yetenek oldu diyebiliriz. Bu hikayenin başı çektiği süreçte kadın basketbolu çok fazla ilgi topladı. Çünkü Clark için gelenler oyunun kalitesinden, rekabetten ve diğer oyuncularda da bulunan star ışığından çok etkilendi. Buna açıkçası ben de dahilim. Yani daha önce hiç basketbol takip etmemiş birisi olarak bu kadar ilgi gördüğü için NCAA'nin final maçını izledim. Ondan sonra ben de aslında müthiş keyifli bir maç olduğu için geri dönüp tekrardan hani oradaki turnuvadaki güzel ve önemli maçları izledim açıkçası. Dolayısıyla anlaşıldı ki kadın basketbolu her zaman iyi ve kaliteliydi. Sadece bir kıvılcım gerekiyordu patlama yapması için. Mayıs ortasında başlayacak olan WNBA'yi ben olabildiğince takip etmek istiyorum zaman bulduğum kadarıyla. Şimdilik hangi takımı desteklerim emin değilim. Ama birkaç maç izledikten sonra karar veririm diye düşünüyorum. Geçen sene şampiyon olan Las Vegas Aces olabilir. Şampiyon kadroları bayağı kuvvetli. Onun dışında Phoenix Mercury var. Tecrübeli starlar var burada. Diana Taurasi ve Brittany Griner gibi. New York Liberty de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Brianna Stewart ve bu sene Steph Curry ile All-Star hafta sonunda yaptığı üçlük yarışmasıyla gündem olan Sabrina Ionescu var. Bu üç takımdan birisini seçerim diye düşünüyorum. Zaten Mayıs'la Eylül arası oynanan çok çok uzayan bir lig değil WNBA ve 12 takım var. Bu sene de en önemli senelerinden biri olacak. Birçok maç şimdiden sold out ve bu izleyici patlamasıyla birlikte güzel bir lig izletebilirlerse bu ligin kalıcı olmasını sağlayacak olan sene bu sene olacak diyebiliriz. Dolayısıyla tavsiye ederim desteklemenizi ve takip etmenizi açıkçası WNBA'yi. Kolej liginde de aslında seneye oynamaya devam edecek olan çok heyecan verici oyuncular var. Ben sevdiğim sporlarda kolej ligini takip etmeyi, en azından playoff sezonunu izlemeyi seviyorum. Hem ortam son derece güzel oluyor, hem ileride profesyonel olacak Amerikalı oyuncuların daha çok gençkenki hallerini ve karakterlerini görüyorsunuz. Özellikle yıldız olma potansiyeli olan oyuncularla alakalı çok fazla içerik ve bilgi oluyor ve bu oyuncuların karakterleri çok öne çıkıyor ve ben keyifli buluyorum. Bu oyuncuları daha detaylı tanımış oluyorsunuz. Tabii ki tek kötü yanı takip etmenin saat farkından ötürü birazcık zor olması. Basketbolda yeni bitti biraz önce söylediğim gibi kolej sezonu. Yenisi Kasım ayında başlayacak ama beklerseniz benim bu seviyedeki en sevdiğim oyuncu olan Paige Bakers'ı UConn formasıyla son senesinde izleyebilirsiniz. Bundan sonraki sene bir sakatlık olmazsa o da WNBA'de olacak. Türkiye'de kadın basketboluna baktığımızdaysa ligde son dönemde ciddi bir Fenerbahçe dominasyonu olduğu kesin. Aynı zamanda Euroleague'de de üst üste ikinci defa şampiyon oldular bu sene. Finale çıkarken yarı finalde de Çukurova'yı yendiler. Yani Çukurova da Euroleague'de Final Four gören bir takımımızdı. Beşiktaş'ta Eurocup'ta final oynadı bu sene. Bu sezon çok takip edemedim açıkçası ben. Önümüzdeki sene en azından Avrupa temsilcilerimizin ligdeki ve Avrupa'daki maçlarını daha yakından takip edeceğim mutlaka. Seviye anlamında özellikle ligimizdeki takımlardan üst sırada olanlar dünya ile seviyesi uzak bir noktada hiç değil diyebiliriz kesinlikle. Özellikle Avrupa basketbol arasında. İyi liglerden bir tanesine sahibiz burada da voleybolda olduğu gibi. Sezonlar birbiriyle çakışmadığı için birçok WNBA oyuncusu da oranın off-season'ında gelip Avrupa'da mücadele ediyorlar. Aslında çok çok yüksek seviye oyuncular ülkemizde forma giyiyor dolayısıyla. Daha çok ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum ben. Bundan sonra birazcık daha fazla bilgilenip ara ara basketbol konusunda da haberler vermek istiyorum size. Eğer bu konuda içerik üreten, maç yorumları vesaire yapan veya yapmak isteyen bildiğiniz birileri varsa paylaşırsanız sevinirim. Ben hem takip etmek istiyorum hem de işbirliği yapmak isterim bundan sonraki dönemde. Bir diğer takip ettiğim spor da kadın sporlarında futbol. Ben geçtiğimiz yaz Dünya Şampiyonası'nı izledikten sonra takip etmeye başladım. Ve bu sezon üst seviyedeki ligleri ve takımları büyük oranda takip ettim. İngiltere'nin evinde kazandığı 2022 Avrupa Şampiyonası ve izlenme anlamında çok yükselen 2023 Dünya Şampiyonası ile birlikte gittikçe daha fazla yatırım alıyor kadın futbolu ve doğal olarak daha rekabetçi hale geliyor. Geçmişte birkaç ülkenin süre gelen bir hegemonyası vardı bu alanda ama bundan da yavaş yavaş çıkıyor. Her ülkeden çıkan starlar sporun global olarak büyümesine çok fazla katkıda bulunuyorlar. Özellikle Avrupa'da İngiltere, Fransa ve İspanya liglerindeki güçlü temsilcilerin maçları gittikçe daha fazla izleniyor ve daha keyifli hale geliyor. Özellikle İngiltere liginde Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Manchester United'dan oluşan üst dörtlünün maçlarında statlar tamamen dolu oluyor. Özellikle Arsenal burada inanılmaz seyirci rekorları kıran bir takım diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde bol sürprizli bir sezon vardı aslında, özellikle eleme turlarında. Bundan sonra Barcelona ve Olympique Lyon finale çıktı. Artık final aşamasına geçtik. Yarı final serileri de aslında oldukça iyiydi. Chelsea ile karşılaştı son şampiyon Barcelona. Diğer yarı finalde ise iki Fransa temsilcisi Olympique Lyon ve PSG oynadı. Barcelona ilk maçta evinde 1-0 yenildiği Chelsea'ye karşı ikinci maçı 2-0 alarak turu geçti. Burada Barcelona'nın kaybettiği ilk maç 2019 yılından beri evinde kaybettiği ilk maçtı. Diğer tarafta da Fransız takımlarının aşırı iyi performans gösterdiği bu senede Olympique Lyon'da Paris Saint-Germain'e eledi. Dolayısıyla Lyon'la Barcelona arasında oynanacak olan final 25 Mayıs'ta. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Cidden hem büyüyen bir spor hem de uzun süredir aslında Şampiyonlar Ligi'nde olan tecrübeli ve gerçekten çok üst düzey iki takımın mücadelesi olacak ve gayet güzel maçlar oluyor. Bu maçı izlerken Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Salma Paraluelo, Kira Walsh, Wendy Renard, Daniel Van de Donk, Lindsay Horan gibi dünya starlarını da izleyebiliyor olacaksınız. Zaten objektif olarak bakıldığında da dediğim gibi gerçekten en iyi iki takım şu anda Avrupa kadın futbolunda Barcelona ile Olympique Lyon. Bir yandan tabii ki hani dediğim gibi güzel maçlar izliyoruz her zaman ama kadın futbolunda aslında sakatlıklar olmasa çok daha güzel bir mücadele ve önemli yıldızların uzun ve başarılı kariyerleriyle birlikte sporu çok daha hızlı büyüttüklerini göreceğiz. Ama özellikle uzun süren diz ACL sakatlıkları çok sıklıkla yaşanıyor kadın futbolunda. Her oyuncu kariyerinde en az 1-2 kere yaşıyor bu sakatlığı ve bir senelik bir dönüş süreci var. Tabii devamında oyuncu eski haline dönebilirse bu. Bütün kadın futbol camiasında ciddi bir tartışma konusu bu. Çünkü erkek futboluna göre 6-7 kat daha fazla oranda yaşanıyor diz sakatlıkları. Yani geçtiğimiz yazki Dünya Şampiyonası'nda mesela, Dünya Kupası'nda aynı anda en büyük starlar Alexia Putellas, Viviane Miedema, Beth Mead, Kristen Press ve Leah Williamson aynı anda sakatlardı. Yani şöyle düşünün, kariyerlerinin peak sezonunda Messi, Ronaldo, Modric, Harry Kane ve Mbappe aynı anda aynı sakatlıktan bir sene boyunca sahalardan uzak. Ve bu Dünya Kupası senesi. Gerçekten hani Dünya Kupası yine çok çok keyifli geçti. Bütün maçlar çok güzeldi. Ama tabii ki bu starları da izleyebilmek isterdik. Burada. Onlar geçen sene sakatlıklarından sonra iyileştiler ve döndüler sahalara bu sene. Bu kez Sam Kerr, Jill Roar ve Caroline Weir bu sene sakat. Dolayısıyla sürekli farklı farklı yıldız oyuncuların, üst seviyede bu sporu yapan oyuncuların aynı sakatlıktan muzdarip olduğunu görüyoruz. Buna katkıda bulunan birçok farklı faktör var. Erkeklere göre aşırı karışık ve sürekli milli takım maçlarıyla bölünen ve sporcuların sürekli ülkelerine ileri geri seyahat etmesini gerektiren bir fikstür var. Bununla birlikte oynadıkları ayakkabı ve ekipmanların kadın vücuduna göre üretilmemiş ve araştırılmamış olmasının etkili olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte kötü durumdaki sahalarda oynamak zorunda kalmaları dönem dönemde etkili oluyor. Bu tabii ki bu sebeplerin sadece birkaç tanesi. Dolayısıyla hani dünya futbolu çok keyifli ve güzel bir noktaya gidiyor ve gittikçe daha fazla da yatırım alıyor aslında. Ama sakatlıklar konusunda bazı araştırmalar yapılması, aksiyonlar alınması da gerekiyor açıkçası oyuncuları koruyabilmek için. Bununla birlikte Türk milli takımı da bu yıl Avrupa Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden B Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi. Namağlup bir grup süreci oynadıktan sonra ve her yıl üzerine koyarak ilerliyorlar. Bu takımın maçları oldukça ben zaten paylaşıyorum. Şimdi önlerinde bir 2025 Avrupa Şampiyonası elemesi dönemi var. Mayıs-Temmuz arasında. Bunun yanında Türkiye Ligi de bayağı yani çok az izlenmesine rağmen yine de büyüyor diyebiliriz. Çünkü takımlar gittikçe daha iyi perform ediyorlar ve daha iyi oyuncular kadrolarına katabiliyorlar. Bu sene son haftalarda lig şu anda ve puanlar Galatasaray ve Ankara Büyükşehir Belediye Fomget arasında oldukça yakın. Bu ligde birinci olan kazanan takım seneye Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı yakalayacak eleme süreçlerinin ardından. Dolayısıyla tabii ki bütün takımlara başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımımıza da. Çünkü onları da böyle üst seviyelerde maçlar yaparken, üst seviyelerde starlarla aynı sahada oynarken görmek çok güzel açıkçası. Beni heyecanlandıran bir diğer nokta Simone Biles'ın jimnastiğe geri dönüşü. Takım sporlarının yanında benim izlemeyi çok sevdiğim bir diğer spor artistik jimnastik. Ciddi anlamda insanüstü bir spor. Yani belki sizi bir birincilik voleybol maçında sahaya koysak belki bir tane top karşıya atarsınız ama jimnastikte bir puan bile almanız imkansız. Dolayısıyla bana çok insanüstü geliyor. Bu sporu yapan atletler gerçekten çok farklı bir mental ve fiziksel güce sahip. Olimpiyatlarda da çok ilgi gören sporlardan bir tanesi. Çünkü tarihi de çok köklü. Eskiden beri çok izlenen bir olimpik spor. Dünyada da gelmiş geçmiş en iyi jimnastikçi olan Simone Biles birkaç senelik aradan sonra olimpiyatlar için spora geri döndü geçen sene itibariyle ve müthiş bir 2023 Dünya Şampiyonası sonrası olimpiyatlarda yarışmak için hazırlanıyor şu anda. Jimnastikte son 10 yılı tamamen domine etti diyebiliriz açıkçası. Geçen olimpiyatlarda yaşadığı bazı mental fiziksel problemler sebebiyle tam olarak taçlandıramamıştı bunu ve bir gümüş bir bronzda kalmıştı ama 2016 olimpiyatlarında kazandığı 4 altın bir bronz tabii ki de olağanüstüydü. Geçtiğimiz olimpiyatlarda yaşadığı mental problem açıkçası birazcık hani yapacağı hareketleri yaparken havada kaybolması, ona İngilizce'de twisties deniyor. Yani havada kendisinin yerini bulamaması bir, yani mental bir problem. Dolayısıyla ciddi hayati tehlikesi de olan bir sorundu. Dolayısıyla bazı aletlerde yarışmaya devam edememişti. Yani ama dediğim gibi bir önceki olimpiyatlarda kazandığı 5 madalya, 4'ü altın olan 5 madalyayla gerçekten inanılmaz bir performans göstermişti. Zaten jimnastikte bir kişi genel tasnif, takım ve 4 aletle birlikte toplam maksimum 6 tane madalya kazanabiliyor. Olimpiyatların yanında dünya şampiyonalarında da toplam 23 altın, 4 gümüş, 3 bronz kazanmış olan, yani inanılmaz bir kariyere sahip olan bir jimnastikçi Simone Biles. Yaptığı hareketlerin zorluk seviyesi ve bunları müthiş bir rahatlıkla uyguluyor olması onu diğer aktif jimnastikçilerden fersah fersah yukarı koyuyor. Bununla birlikte yaptığı hareketlerin zorluk derecesinin çok yüksek olması bütün dünyadaki jimnastikçiler için de sporu değiştiren ve herkesin çok daha zorluk odaklı bir noktaya gitmek zorunda kalmasına sebep olan bir şey oldu. Yani yaptığı sporu da ciddi anlamda değiştiren atletlerden bir tanesi. Tekrar onu ciddi bir yarışmada izlemek için ben olimpiyatlar konusunda çok heyecanlıyım açıkçası. Bir yandan da normalde elit jimnastik kariyeri özellikle kadınlarda oldukça kısa. Genellikle 16-22 yaş aralığında yapıyorlar. Yani peakleri genellikle 18-20 yaş arasında oluyor. Çok zor bir spor ve vücudun çok yıprandığı bir spor olduğu için çok aşırı istisnalar dışında daha uzun bir elit kariyere bu seviyelerde izin vermiyor sporcuların vücutları. Hani devam ediyorsa belki 1-2 alette, iyi olduğu bir alette falan devam ediyor 20 yaşından sonra sporcular. Ama Simone Biles'ın yaptığı gibi genel tasnifte yarışmak vesaire gibi şeyler gerçekten çok çok nadir görüyoruz. Simone şu anda 27 yaşında. Sadece bu bile inanılmaz bir durum. Eğer büyük bir sakatlık ya da aksilik olmazsa olimpiyatlarda minimum 3-4 madalya alacaktır. Bunların en azından genel tasnif atlama masası ve yer aleti altın olacak muhtemelen. Eğer böyle olursa bu sporu bu kadar büyük bir dominasyonla bu kadar uzun süredir yapıyor olması sebebiyle benim gözümden dünyada gelmiş geçmiş en önemli kadın sporcu olacak Simone Biles. Şimdi bile yani öyle olduğunu birazcık düşünüyorum aslında ama bir tane daha olimpiyat performansında yüksek bir performans görmek gerçekten oradaki yerini sağlamlaştıracak diye düşünüyorum. Gerçekten çok heyecan verici bir sporcu. Bugünlük bu kadar. Devam eden dönemde bu saydığım konularla alakalı güncellemelerle birlikte karşınızda olmayı planlıyorum.